Gülün Adı, Umberto Eco, 58. Ayrım. 6. gün akşam doğasından sonra. William neredeyse rastlantı sonucu Finis Afrika'ya girmenin gizini keşfediyor. İki katil gibi kilisenin kapısının yakınındaki bir sütunun arkasında pusu kurduk. Oradan kafa taslarının bulunduğu şapeli gözetleyebiliyorduk. Abone Aydefi kumu kilitlemeye gitti dedi William. Kapıyı içeriden sürgüledikten sonra ancak kemik mezarlığından dışarı çıkabilir. Sonra? Sonra ne yapacağını göreceğiz. Ne yaptığını öğrenemedik. Aradan bir saat geçtiği halde hala dışarı çıkmamıştı. Finis Afrika'ya gitti dedim. Olabilir diye yanıtladı William. Birçok varsayım kurmaya hazır ekledim. Belki de gene yemekhaneden çıkıp Jorge'yi aramaya gitmiştir. William? O da olabilir dedi. Belki Jorge çoktan ölmüştür diye düşündüm yeniden. Belki Aydefi kumdadır. Şu anda da baş rahibi öldürüyordur. Belki ikisi de başka bir yerdedir. Üçüncü bir kişi de bir köşede pusuya yatmış onları bekliyordur. İtalyanlar ne istiyorlardı? Benno niçin öyle şaşkındı? Yoksa bizi kandırmak için yüzüne maske mi takmıştı? Madem ki ne kapıyı kilitlemeyi ne de oradan nasıl çıkacağını bilmiyordu, gün batımı duası sırasında yazı salonunda niçin oyalanmıştı? Labirentten çıkmayı mı denemek istiyordu? Hepsi de olabilir dedi William. Ama bunlardan yalnız birisi olacak ya da oldu ya da şu anda olmakta. Sonunda kutsal yazgı apaçık bir kesinlik bağışlıyor bize. Nedir o diye sordum umut dolu. Artık neredeyse her şeyi anladığını sanan Baskervilleli rahip William, Finis Afrika'ya nasıl girileceğini bilmiyor. Ahıra, Atsu Ahıra. Ya başrahip bizi bulursa, iki hortlakmış gibi davranırız. Bu bana pek pratik bir çözüm gibi görünmedi ama sustum. William sinirleniyordu. Kuzey kapısından çıktık, mezarlıktan geçtik. Rüzgar uğulduyordu. Karşımıza iki hortlak çıkmaması için Tanrı'ya yalvardım. Çünkü o gece manastırda, azap içinde kıvranan ruhların sayısı hiç de az değildi. Ahırlara vardık. Atların fırtınadan ötürü gittikçe huysuzlandıklarını işittik. Yapının ana kapısında arasından içerisinin görülebileceği büyük bir madeni parmaklık vardı. Karanlıkta atların karaltılarını seçtik. Brunellus'u tanıdım. Çünkü soldan birinciydi. Sağında sıradaki üçüncü hayvan bizim varlığımızı sezdi, başını kaldırıp kişnedi. Gülümsedi. Atın üçüncüsü dedim. Efendim diye sordu William. Bir şey yok. Zavallı Salvatore'yi anımsadım. Bu atla kim bilir nasıl bir büyü yapmak istiyordu. Pek iyi olmayan Latincesiyle de Tertius Equus diye tanımlıyordu onu. Oysa U olması gerekiyordu. U mu diye sordu çok önemsemeden saçmalamalarımı işitmiş olan William. Evet, çünkü Tertius Equus üçüncü at anlamına gelmez. Atın üçüncüsü anlamına gelir. At, equus sözcüğünün üçüncü harfi ise U'dur. Neyse, saçmalık bu. William bana baktı. Karanlıkta yüzünün değiştiğini gördüm gibi geldi bana. Tanrı seni kutsasın Atsu dedi. Elbette, anlam bakımından değil, sözel olarak anlamak gerekiyor. Ne aptalım. Elinin ayasıyla alnına kocaman bir şaplak indirdi. Öyle hızlı vurdu ki bir şaklama işitildi. Canı yandı diye düşündüm. Oğlum, bugün ikinci kez ağzından akıl dökülüyor. Birincisi düşte, ikincisi de şimdi, ayıkken. Koş hücrene git, lambayı al, sakladığımız lambaların ikisini de. Kimseye görünme. Sonra hemen kilisede beni bul. Soru sorma, git. Soru sormadan gittim. Lambalar ot yatağımın altında. Ağzına kadar yağ dolu duruyorlardı. Daha yeni doldurmuştum. Çakmak taşı binişimin içindeydi. İki değerli aracı göğsüme bastırmış kiliseye koştum. William üç ayaklının altında durmuş, parşömeni ve Venantius'un notlarını okuyordu. Atso dedi bana. Primum et, septimum de quator. Dördün birincisi ve yedincisi değil, dördün. Dört sözcüğünün birincisi ve yedincisi anlamına geliyor. Hala anlamıyordum. Sonra birden bir şimşek çaktı. Kutsal betik, ayet, aynanın üstündeki sözcükler. Gidelim dedi William. Belki hala bir yaşam kurtarabiliriz. kimin yaşamını diye sordum. O sırada William kafa taslarını etrafa savurarak kemik mezarlığının geçidini açmaya başlamıştı bile. Kurtarılmaya değmeyen birinin yaşamını dedi. Yeraltı geçidine girmiştik. Lambalar yanık, mutfağa açılan kapıya doğru yürüyorduk. Daha önce söylediğim gibi o noktada tahta bir kapıyı itince insan kendini mutfakta, ocağın arkasında, yazı salonuna çıkan sarmal bir merdivenin dibinde buluyordu. Tam kapıyı iterken solumuzda duvarın içinden gelen boğuk sesler işittik. Kapının yanındaki duvardan içlerinde kafa taslarıyla kemiklerin durduğu, bir dizi nişin bittiği yerden geliyordu bu sesler. Son nişin yerinde büyük dörtgen taş bloklardan oluşmuş kör bir duvar vardı. Duvarın ortasında üstüne bazı aşınmış monogramlar oyulmuş eski bir levha. Vuruşlar levhanın arkasından ya da üstünden geliyormuş gibiydi. Kısmen duvarın ötesinden, kısmen de neredeyse başımızın hemen üstünden. Böyle bir şey ilk gece olsaydı hemen ölü rahipleri düşünürdüm. Ama artık yaşayan rahiplerden daha kötü şeyler bekleme eğilimindeydim. Kim olabilir diye sordum. William kapıyı açtı ve ocağın arkasından çıktı. Vuruşlar sarmal merdivenin yanındaki duvar boyunca da işitiliyordu. Sanki duvarın içine ya da mutfağın iç duvarlarıyla Güney Kulesi'nin dış duvarı arasında var olduğu anlaşılan, gerçekten de çok fazla olan, duvar kalınlığının içine biri kapatılmış gibi. Oraya birisi kapatılmış dedi William. Geçitlerle dolu olan bu Aedefekum'dan Finis Afrika'ya açılan başka bir iş yok mudur diye soruyordum kendi kendime. Kuşkusuz var. Kemik mezarlığından mutfağa çıkmadan bir duvar var. Duvarın içine gizlenmiş, bu merdivene paralel bir merdivenden doğruca kör odaya çıkılıyor. Peki şimdi kim var içeride? İkinci kişi. Birincisi Finis Afrika'da. Bir başkası ona ulaşmaya çalışmış ama yukarıdaki iki geçidi de açıp kapayan düzeneyi kapatmış olmalı. Böylece ziyaretçi tuzağa düşmüş. Çırpınıp duruyor olmalı. Çünkü o daracık yerde çok hava yok sanırım. Kim o? Kurtaralım onu. Az sonra kim olduğunu göreceğiz. Onu kurtarmaya gelince, bunu ancak düzeneyi yukarıdan kapatarak yapabiliriz. Çünkü buradan şifreyi bilmiyoruz. Hemen yukarı çıkalım. Yazı salonuna çıktık. Oradan labirente, az sonra Güney Kulesi'ne ulaştık. Tam iki kez hızımı kesmek zorunda kaldım. Çünkü o akşam yarıklardan içeri giren rüzgarın yarattığı hava akımları geçitlerin içine işliyor, uğuldayarak odalarda esiyor, masaların üstüne dağılmış sayfaları hışırdatıyordu. Bu nedenle alevi elimle korumak zorunda kalıyordum. Az sonra aynalı odadaydık. Bizi bekleyen o görüntüleri çarpıtan oyuna artık hazırdık. Lambaları kaldırıp çerçevenin üstündeki ayetleri aydınlattık. Giz artık açıklığa kavuşmuştu. Quatuor sözcüğü 7 harfliydi. Q ve R ile bir şey yapmak gerekiyordu. Heyecanla bunu ben yapmak istedim. Lambayı çabucak odanın ortasındaki masanın üstüne bıraktım. Ama bunu sinirli bir devinimle yaptım. Alev oraya konmuş olan bir kitabın cildini yalamaya başladı. ''Dikkat et aptal!'' diye bağırdı William ve bir üfleyişte alevi söndürdü. ''Kitaplığı tutuşturmak mı istiyorsun?'' Özür diledim. Lambayı yeniden yakmaya davrandım. ''Zarar yok. Bırak kalsın.'' dedi William. ''Benimki yeter. Al bunu, bana ışık tut. Çünkü yazı çok yüksekte, senin boyun yetmez. Çabuk olalım.'' ''Ya içeride silahlı biri varsa?'' diye sordum. William uzun boylu olduğu halde ayak parmaklarının ucunda yükselmiş, İncil'den ayetlere dokunmak için neredeyse el yordamıyla uğursuz harfleri arıyordu o sırada. ''Işık tut bana kör şeytan, korkma da, Tanrı bizden yana'' diye yanıtladı kopuk kopuk. Parmakları Quator'un Q'suna dokunuyordu. Birkaç adım gerisinde durduğum için ne yaptığını ondan daha iyi görüyordum. Ayetlerin harflerinin duvarın içinde duvara uyulmuş ya da gömülmüş olduklarını daha önce söylemiştim. Quator sözcüğünün harflerinin kabartma maden kalıplarla yapıldığı, arkalarında duvara gömülü olağanüstü bir düzenek olduğu açıktı. Çünkü üstüne basılınca Q harfi tık diye kuru bir ses çıkardı. Aynı şey William R harfine bastığı zaman da oldu. Aynanın çerçevesi tümüyle sarsıldı ve cam yüzeyi geriye doğru fırladı. Ayna sola doğru açılan bir kapıydı. William aynanın sağ kenarıyla duvar arasında beliren açıklığa elini soktu ve kendine doğru çekti. Kapı gıcırdayarak bize doğru açıldı. William açıklıktan süzüldü. Ben de lambayı başımın üstünde yüksekte tutarak arkasından daldım. 6. günün bitiminde, akşam duasından 2 saat sonra 7. güne dönmek üzere olan gecenin yarısında Finis Afrika'ya girmiştik. 7. gün gece. Burada anlatılan olağanüstü açıklamaları özetlemek bölüme eşit uzunlukta bir başlık olurdu. Bu da alışılagelene ters düşer. Kendimizi yedigen biçimde öteki 3 kör odaya benzeyen bir odanın eşiğinde bulduk. Havasızlıktan ve nemden yumuşamış kitapların ağır kokusu egemendi odaya. Yüksekte tuttuğum lamba önce tonozu aydınlattı, sonra kolumu aşağıya, sağa sola oynattı. Alev duvar boyunca sıralanmış uzaktaki rafların üstüne belli belirsiz ışıklar düşürdü. Sonunda odanın ortasında üstü kağıtlarla tepeleme dolu bir masa gördük. Masanın arkasında biri oturmuş, sanki karanlıkta hiç kıpırdamadan bizi bekliyordu. Eğer hala sağsa elbette. Daha ışık yüzünü aydınlatmadan William seslendi. "Mutlu geceler George," dedi. "Bizi mi bekliyordun?" Lamba şimdi bizim birkaç adım ötemizde, sanki görüyormuş gibi bize bakmakta olan yaşlı adamın yüzünü aydınlatıyordu. "Sen, Baskervillyalı William mısın?" diye sordu. "Bugün öğleden sonra gün batımından önce buraya kapandığımdan beri seni bekliyordum. Geleceğini biliyordum." "Peki, başrahip?" diye sordu William. "Gizli merdivende kıpırdayan o mu?" George bir an duraksadı. "Daha sağ mı?" diye sordu. "Havasızlıktan çoktan boğulduğunu sanıyordum." "Konuşmaya başlamadan önce onu kurtarmak istiyorum," dedi William. "Buradan açabilirsin." "Hayır," dedi George yorgun. "Artık yapamam. Düzenek aşağıdan çalıştırılıyor. Levhaya basınca burada bir manivalayı harekete geçiriyor. O da orada dipte şu dolabın arkasındaki bir kapıyı açıyor." Başıyla omzunun arkasını işaret etti. "Dolabın yanında üstüne bazı ağırlıklar asılı bir tekerlek göreceksin. Düzeneği yukarıdan çalıştırır o. Tekerleğin dönmeye başladığını işitince abonenin aşağıda olduğunu anladım. Ağırlıkların asılı olduğu ipi hızla çektim, koptu. Şimdi geçidin iki tarafı da kapalı. Düzeneği onarmak olanaksız. Başrahip öldü." "Onun için öldürdün?" "Bugün beni çağırttığında senin sayende her şeyi keşfettiğini söyledi. Saklamaya çalıştığım şeyin ne olduğunu hala bilmiyordu. Kitaplığın hazinelerinin ve sınırlarının ne olduğunu hiçbir zaman kesin olarak anlamadı. Benden bilmediği bir şeyi açıklamamı istedi. Finis Afrika'nın herkese açılmasını istedi. İtalyanlar ondan, benim ve benden önce gelenler tarafından sürdürüldüğünü söyledikleri gizeme bir son vermesini istemişlerdi. Yeni şeyler öğrenme tutkusu dürtüyordu onları. Sen de ona buraya gelip ötekilerin yaşamına son verdiğin gibi kendi yaşamına son vereceğine söz verdin. Böylece manastırın onuru kurtulacak, hiç kimse bir şey bilmeyecekti. Sonra buraya nasıl gireceğini gösterdin ona. Daha sonra gelip kontrol etmesi için. Oysa onu öldürmek için burada bekliyordun. Aynadan girebileceğini düşünmedin mi?" "Hayır. Abone ufak tefektir. Kendi kendine ayete ulaşması olanaksızdı. Ona yalnız benim bildiğim öteki geçidi gösterdim. Yıllardır o geçidi kullanıyorum. Çünkü karanlıkta daha kolay oluyor. Şapele gidip geçidin sonuna dek ölü kemiklerini izlemem yetiyordu. Böylece onu buraya getirttirdin. Öldürmek için. Artık ona güvenemezdim. Korkuyordu. Fassonova'da bir cesedi bir sarmal merdivenden indirmeye başardığı için ün kazanmıştı. Hak etmediği bir ün. Şimdi kendi merdiveninden çıkmayı beceremediği için öldü." "Demek 40 yıl bu merdiveni kullandın. Yavaş yavaş kör olduğunu ve artık kitaplığı denetleyemeyeceğini anlayınca kurnaz davrandın. Güvenebileceğin bir adamı başrahip seçtirdin. Kütüphaneci olarak önce Bobbioğlu Roberto'yu atamasını sağladın. Dilediğin gibi yönetebileceğin bir adamdı bu. Sonra da Malachi'yi. Yardımına ihtiyacı vardı. Sana danışmadan adım atamıyordu. 40 yıl bu manastırı yönettin. İtalyanların bilincine vardığı şey buydu. Alinardo'nun durmadan yinelediği şey buydu. Ama hiç kimse onu dinlemiyordu. Çünkü onu deli sayıyorlardı. Doğru söylüyor muyum? Ama şimdi de beni bekliyordun. Aynanın arkasındaki geçidi de kapatamazdın. Çünkü düzenek duvara gömülüydü. Beni niçin bekliyordun? Geleceğime nasıl bu denli güveniyordun?" diye sordu William. Ama sesinin tınısından yanıtı çoktan kestirdiği ve yeteneğinin ödülü olarak bu yanıtı beklediği açıkça anlaşılıyordu. "Daha ilk günden senin anlayacağını anlamıştım. Sesinden, beni konuşulmasını istemediğim bir konuda tartışmaya sürüklemenden. Ötekilerden daha iyiydin sen. Ne olursa olsun çözüme varacaktın. Biliyorsun, düşünmek ve karşısındakinin düşüncelerini kendi kafanda yeniden oluşturmak yeter. Sonra öteki rahiplere sorular sorduğunu işittim. Tümü de yerinde olan sorular. Ama kitaplığa ilişkin hiç soru sormadın. Her gizini biliyormuşsun gibi. Bir gece gelip hücrenin kapısını tıklattım. İçeride yoktun. Burada olduğun kuşkusuzdu. Mutfaktan iki lamba eksilmişti. Bir hizmetçi söylerken işittim. Son olarak önceki gün dış dehlizde Severinus bir kitap hakkında seninle konuşmaya geldiği zaman izimde olduğunu kesinlikle anladım. Ama kitabı benden çalmayı başardın. O zamana değin hiçbir şey anlamamış olan Malachi'ye gittin. Kıskançlığının dürtüsüyle Adelmo'nun artık kendisininkinden daha genç bir etin özlemini duyan, taptığı Berenger'ını elinden aldığı düşüncesine saplanıp kalmıştı. Budala. Venantius'un bu işe ne ilgisi olduğunu anlamıyordu. Sen de kafasını daha çok karıştırdın. Belki de ona Berenger'ın Severinus'la ilişkisi olduğunu, Severinus'a ödül olarak Finis Afrika'dan bir kitap verdiğini söyledin. Ona ne söylediğini kesin olarak bilmiyorum. Kıskançlıktan çılgına dönen Malachi gidip Severinus'u öldürdü. Ama kendisine tanımladığın kitabı arayacak vakit bulamadı. Çünkü tam o sırada kilerci içeri girdi. Böyle mi oldu? Aşağı yukarı. Ama Malachi'nin ölmesini istemiyordun. Belki de Finis Afrika'daki kitaplara hiç bakmamıştı. Çünkü sana güveniyordu. Yasaklarına boyun eğiyordu. Akşamları gizlice içeri girmeye kalkışacak, meraklıları korkutmak için otlar hazırlamakta yetiniyordu. Severinus veriyordu otları ona. Severinus'un önceki gün Malachi'nin hastaneye girmesine izin vermesinin nedeni buydu. Başrahibin buyruğuyla her gün hazırladığı taze otları almak için Malachi'nin oraya yaptığı günlük ziyaretti bu. Doğru tahmin etmiş miyim? Evet, doğru tahmin ettin. Malachi'nin ölmesini istemiyordum. Ne pahasına olursa olsun kitabı bulup açmadan buraya geri getirmesini istedim ondan. Kitabın bin akrebin gücüne sahip olduğunu söyledim. Ama deli ilk kez kendi istemiyle davrandı. Ölmesini istemiyordum. Güvenilir bir ajandı. Ama bildiklerini yineleyip durma bana. Bildiğini biliyorum. Kendini beğenmişliğini pohpohlamak istemiyorum. Sen kendin yapıyorsun bunu zaten. Bu sabah yazı salonunda Benno'yu Coena Cipriana hakkında sorguya çektiğini işittim. Gerçeğe çok yaklaşmıştın. Aynanın gizini nasıl keşfettiğini bilmiyorum ama başrahipten ona Finis Afrika'dan söz ettiğini öğrenince çok geçmeden buraya geleceğini anladım. Bunun için bekliyordum seni. Şimdi ne istiyorsun? İçinde bir Arapça, bir Süryanice metin ve Coena Cipriani'nin bir yorumunun ya da çeviri yazısının bulunduğu cildin son nüshasını görmek istiyorum. Belki de bir Arap ya da bir İspanyol tarafından çevrilmiş Yunanca nüshasını görmek istiyorum. Riminili Paolo'nun yardımıyla İncil'in Leon ve Castilla tarafından kopya edilmiş en güzel nüshalarını elde etmek için seni ülkene göndermelerini sağladın. Bu yağma sana manastırda ün ve saygınlık kazandırdı. Oysa senden 10 yaş daha büyük olan Alinardo'ya düşüyordu bu görev. O zaman çok az bulunan, senin ülkende Burgos yakınlarında Silos'ta yapılmakta olan keten kağıdına yazılmış o Yunanca nüshayı görmek istiyorum. Oradan aşırdığın kitabı görmek istiyorum. Okuduktan sonra başkalarının okumalarını istemediğin için onu burada sakladın. Kurnazca korudun ama yok etmedin. Çünkü senin gibi bir adam bir kitabı yok etmez. Onu yalnızca korur ve hiç kimsenin ona dokunmaması için önlem alır. Aristoteles'in Poetikası'nın ikinci kitabında görmek istiyorum. Herkesin yittiğini ya da hiçbir zaman yazılmamış olduğunu söylediği, belki de biricik nüshasını senin sakladığın kitabı. Sen ne olağanüstü bir kütüphaneci olurdun William, dedi George, hayranlık ve acılık karışımı bir sesle. Demek her şeyi biliyorsun. Gel, masanın yanında senin durduğun tarafta bir tabure olacak. Otur, işte ödülün. William oturdu. Ona uzattığım lambayı Jorge'nin yüzünü alttan aydınlatacak biçimde koydu. Yaşlı adam önünde duran kitabı alıp ona uzattı. Cildini tanıdım. Hastanede açtığım Arapça bir el yazması sandığım kitaptı bu. Oku öyleyse. Çevir sayfaları William, dedi Jorge. sen kazandın. 58. ayrımın sonu sayfa 650, devamı 59. ayrımda.